Ayrım 19.
Ayasofya Katedrali'nin yeni hamisi Fatih Sultan II. Mehmet Han. Bizans İmparatorluğu'nun tevarüs yani miras ettiği servete hukuken sahip olan Doğu Roma Fatih ve Büyük Türk Hakanı 2. Mehmet, dillere destan mükemmeliyette pek muhteşem bir alayla Bizans'ın en değerli varlığı Ayasofya Katedrali'nin önüne geldiğinde, Bizanslar başlarında yüksek dereceli ruhanileriyle birlikte eşsiz Cihangir'in karşısında ağlayarak secdeye kapandılar ve aman dilemekteydiler. Genç Fatih bir el işaretiyle hepsini susturarak Bizans Patrikine hitaben şu tarihi konuşmayı yapmıştı. Ayağa kalk, ben Sultan Mehmet, sana ve rahip yoldaşlarına ve bütün Bizans halkına söylüyorum ki, bugünden itibaren artık ne hayatınız ne de hürriyetiniz hususunda benim gazabımdan korkmayınız. Hepiniz dininizde, mezhebinizde, işinizde, ticaretinizde hürsünüz. İsterseniz şehirden çıkıp gider, isterseniz kalır, diğer tebaam gibi mesut ve müreffeh yaşarsınız. Elinde silah olmayan hiçbir Bizanslının burnu dahi kanamayacaktır. Ortaçağ kanunlarına göre öldürüleceklerini veya esir pazarlarında satılacaklarını sanan Bizans halkı, Türk Hakanı'nın bakur ve samimi hitabesinden sonra hayal bile etmedikleri bir hürriyet elde edince, sevinçlerinden adeta kaplarına sığmamakta ve Türk Sultanına dualar etmekteydiler. Nitekim Bizans bilgini ve tarihçisi Georgios Trabezention, Sultan Fatih'ten bahsederken şu övgü dolu sözleri kayda geçmiştir ki, tarihi bir belge olmasın hasbiyle özetle geçiyoruz. İkinci Mehmet Kiros'tan, Büyük İskender'den, Sezar'dan tek kelimeyle gelmiş geçmiş bütün hükümdarlardan üstün bir hükümdardır. Hiç kimse şüphe edemez ki II. Mehmet Roma İmparatorudur. İmparatorluğun taht şehrini hukuken ve fiilen elinde tutan kimse meşru imparatordur. Roma İmparatorluğu'nun taht şehri de İstanbul'dur. II. Mehmet'in İslam olması da bu gerçeği değiştirmez. Çünkü Roma ve Bizans tarihlerindeki bütün imparatorlarımız tahtlarını II. Mehmet gibi kuvvet ve kudretle ele geçirmişlerdir. Tek bir hanedanımız olmamıştır. Roma'da, Bizans'ta düzinelerce hanedan hüküm sürmüştür. Şimdi sıra Osmanoğullarındadır. II. Mehmet'i bu başarıya eriştiren şu veya bu kudret değil, bizzat Tanrı'dır. Hiç kimse Cenab-ı Hakk'ın takdirine karşı gelemez. II. Mehmet meşru Roma imparatorudur ve Romalıların imparatoru olan zat ise bütün arzın imparatorudur. Dipnot: Ioannis Lucas 1400-1470. Alim ve zamanının ünlü tabiplerinden Ioannis Lucas'ın torunu olan Lucas, 15. asırda yaşamış bir Bizans tarihçisi ve prensidir. Küçük adına çoğu kaynakta rastlanmaz. Küçük adını zikreden kaynaklardan birisi 1824 yılında İstanbul Patriki Konstantinos'un Venedik'te bastırdığı kitapta geçen kayıtlardır. Türkleri yakından tanıyan bu tarihçi, fetihten evvel fetihten sonra Sultan Fatih nezdinde diplomatik görevlerde bulunmuştur. Bizans halkına samimi bir hitabe ile güç verip morallerini düzelten Sultan Fatih, atından inerek bu eşsiz mabede girdiğinde secde-i şükrana kapanarak iki rekat namaz kıldı. O esnada ilk ezan okunuyor, bu ilahi ses mabedin muhteşem kubbesini kadife okşanır misali okşayarak katedralin her köşesine İslam'ın mukaddes nurunu saçıyordu. Başta padişah olmak üzere herkes dua ediyor, ilahi sesin vermiş olduğu huzur içine secde edip ulu yaratıcıya hamdü senalar eğiliyorlardı. Artık bu muhteşem ve benzersiz mabet İslam'ındı ve de ebediyen İslam'ın olarak kalacaktı. Evet, 915 yıl 5 ay 5 gün kilise olarak hizmet görmüş bulunan Ayasofya Katedrali, bu tarihi ve ulvi andan itibaren 29 Mayıs 1453 Salı artık camiye tebdil edilmişti. Ve yeni adı ise Ayasofya Camii'ydi. Bundan böyle bu mukaddes mabetten gök kubbeye yükselecek olan ilahi ses, İslam'ın mukaddes sesi olacaktı ve nice yanık sesli müezzinler ezanı ilahi okuyup ümmeti İslam'ı, ulu yaratıcı ve yüce peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa aşkına ibadete davet edeceklerdi. Daha sonra mabedi tüm olarak gezen genç padişah, Bizans sanatının bir şaheseri olan bu emsalsiz yapının göz kamaştırıcı muhteşem güzelliği karşısında hayranlık duydu. Ancak mabet bakımsızlık yüzünden adeta harabeye dönmüş ve pek hazin bir görüntü sergilemekteydi. Sultan Fatih bu gördükleri karşısında öylesine üzüldü ki izahı gayri kabildi. Zira Hazreti Allah'ın mukaddes evinin bu derece bakımsız bırakılması padişah için dinsizlikle eşitti. En kısa zamanda derhal onarılmasını ve Cenab-ı Hakk'ın izniyle ibadete açılmasını irade buyurup Tekfur Sarayı'na doğru yola çıktı. Dipnot: Latin Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi'nin birleşmesi yüzünden devlete küsen Bizans halkı, Ayasofya Katedrali'ne yıllarca ayak basmamış ve bu muazzam mabet bu sebeple zamanla hayli yıpranmıştı. Bir müddet sonra Tekfur Sarayı'na varan ve Bizans'ın bu meşhur sarayını salonlarını bir bir gezmeye başlayan genç Türk padişahı, salonların yarı harap hallerini görünce içi burkulup, o an yanında bulunan yakın bendelerinden Zaan Osbaşı'ya dönerek şu meşhur mısraları söyleyiverdi. Örümcek Kaiserlerin sarayına perde örerken, baykuş Afrasiyap kulelerinde nöbet tutar. Tekfur Sarayı'ndan çıkan hükümdar birkaç önemli yapıyı da gezdikten sonra şehrin dışındaki muhteşem otağı Hümayun'una dönerek devlet erkanının tebriklerini kabul ederken o esnada Bizans'ın başnaziri Başbakan Lukas Notaras'ın da tebriklerini sunmaya geldiğini öğrendi. Ve huzura kabul ederek iltifatta bulunurken o anda bir yeniçeri huzura çıktı. Yeniçerinin ellerinde koca bir gümüş tepsi ve tepsinin içinde de kesik bir insan başı vardı. Sultanını selamlayan yeniçeri gururla şöyle dedi. Şevketli padişahım, işte düşmanlarından en büyüğünün başı. Genç Fatih derhal şehrin ileri gelenlerinden birkaçını çağırtıp bu kesik başın Kaiser'a ait olup olmadığını sordu. Hepsi de imparatora ait olduğunu söylediler ve bazıları da kendisini tutamayıp ağladı. Ancak Bizans başnaziri Lukas Notaras hemen hiçbir tepki göstermeden sadece tasdiklemiş ve imparatorun başı olduğunu söylemişti. Türk vicdan ve merhametinin yüce vasıflarını kalbinde taşıyan büyük Cihangir, bir an nemli gözlerle Kaiser'in kesik başına baktı ve elemle, ''Ne feci bir son ya Rabbi'' diyerek derhal imparatorun vücudunun da bulunmasını ve vücut bulununcaya kadar kesik başın ihtimamla muhafaza edilmesini irade buyurdu. Bizans başnaziri Notaras'a ihsanlarda bulunup şehre dönmesine izin veren padişah, bu ruhsuz adamdan tiksinmişti. Zira daha düne kadar efendisi olarak kabullendiği ve onun ihsanlarını canı gönülden kabullendiği, Taci Dağrı'nın kesik başı karşısında hiçbir üzüntü duymadan son derece lakayt, kesik başın imparatora ait olduğunu söylemişti. Bu cibilliyeti bozuk adam efendisini ne çabuk unutmuştu. Bir müddet sonra ise Türk ordusuna karşı silah kullanmak bedbatlığını göstermiş olan Şehzade Orhan'ın kesik başı huzura çıkarılıp padişaha gönderildi. Şehzade Orhan her şeyin bittiğini anlayınca kendisini müdafaasını üstlendiği kalenin burcundan aşağı bırakmış ve böylece son derece kuvvetli bir düşme sonucu başı koparak gövdesinden ayrılmıştı. Saltanat hırsı ile kendi öz ırkı, öz karındaşlarına karşı düşmanlarla işbirliği yapan bu bedbaht şehzadenin kesik başına bakmak daha istemeyen padişah derhal gömülmesini irade buyurdu. Şehrin yağmalanması vakasına gelince yabancı tarihçilerin de kabul ettikleri gibi Sultan II. Mehmet Han yaşadığı çağın insanı değildi ve o çağa sığmayacak derecede ileri görüşlere sahip olup bu özelliğini de Bizans halkına hitabesinde açıklıkla meydana koymuştu. Evet, 3 gün yağma müsaadesi vermiş ve bilhassa yeniçerilerle oradan buradan gelme serden geçler yağmalama hareketine girişmişlerdi. Lakin bu imparatorun teslim olmayı kabul etmemesi yüzünden zuhur etmiş ve o asırlardaki anlayışa göre savaş yoluyla fethedilen bir ülkenin fetih askerleri tarafından yağmalama hakkı doğmaktaydı ve bu yağma hareketi 3 gün sürmekteydi. Dolayısıyla Türk ordusuna 3 gün yağma hakkını veren bir yerde bizzat imparator olmuştu. Ancak 3 gün süren yağma hareketinde cana ırza dokunulmamış ve mümkün mertebe zarar verilmemeye çalışılmış ve bilhassa sultanın iradesiyle yağmacılar sıkı bir kontrole tabi tutulmuştu. Mesela Türk askerleri özellikle serden geçti çapulcuları bilhassa kontrol altında tutulmuş, yağma hareketinden onları uzak tutabilmek için ellerinden geleni yapmıştır. Ayasofya Camii Kebir'inde ilk cuma hutbesi, 1 Haziran 1453 Cuma. Yüce Fatih'in iradesiyle 3 gün zarfında muazzam bir gayret ve çaba neticesi mimar, mühendis, hattat ve yüzlerce kalfa işçi el birliğiyle katedrali camiye tahvil ederek İslami ibadete hazır vaziyete getirmişlerdi. 1 Haziran 1453 Cuma günü en az fethi mümin derecesine değer taşımaktaydı. Çünkü cihanın en büyük hükümdarı Ebu'l-Feth, Fetihler Babası ünvanına mazhar kılınmış, Fatih Sultan II. Mehmet Han yani payitahtındaki ilk selamlık resmine çıkarak camiye tehvil edilmiş bulunan Ayasofya Camii Kebirinde ilk cuma namazını gazi ve askerleriyle birlikte kılacaktı. Göz kamaştırıcı muhteşemlikte bir alayla Selatin Camii Ayasofya'ya gelen genç hükümdar, mutluluktan içi titreyerek bu mukaddes mabede girerken, müezzinlerin yanık ve dokunaklı sesleri tüm çevreye yayılarak ümmeti İslam'ı ibadete davet etmekteydi. Sultan Fatih ve Fetih ile alakalı hutbeyi okuyacak zat-ı muhterem ise o an hutbe için minbere çıkmış bulunan Fetih'in en değerli şahsiyetlerinden Akşemseddin Veli Hazretleri'ydi ki haliyle mübarek cuma namazını da değerli adını zikrettiğimiz bu nurani Veliyullah kıldıracaktı. Maiyet ve erkanından kurulu müminlerle ön saflarda huşu içine namazını kılan Yüce Fatih, böylesine eşsiz bir zafere mazhar kılındığı için Yaradanına sonsuz şükranlarını sunarken, tam bir imanla Cenab-ı Hakk'a yalvararak hemen herkesin ibret alması icap eden şu değerli dilekte bulunmaktaydı. Ya Rabbim, Hazreti Peygamberim, Muhammed Mustafa aşkına yalvarıyorum. Erişmeye layık görüldüğüm bu yüce mertebe sebebiyle mağrur ve kibirli olmayayım. Ben naçiz kulunu doğruluktan, adaletten, mütevazılıktan ayırma. Müslim, gayrimüslim bütün tebaama karşı her daim adil olmamı sağla. Naçiz duamı ve niyazımı kabul eyle. Ülkemi her daim payidar kıl ya Rabbim. Ayasofya Camii'ye tahvil edilirken mabette bulunan bütün Hristiyanlık alametleri kaldırılmış ve sadece hemen her birisi birer sanat şaheseri değerindeki mozaik tasvirler yerlerinde bırakılmıştı ki halen mevcuttur. Dipnot: Ayasofya Mabedi'nin camiye tahvil edildiği zaman Hristiyanlık alametleriyle tasvirlerinin sökülüp kaldırıldığı bahsinde bazı tarihçi ve müellifler, alametler, tasvirler ve putlar kaldırılmıştı izahında bulunmaktadırlar ki bu kısmen değil, tamamen yanlıştır. Zira Hristiyan dininde putperestlik yoktur. Aziz tasvirlerine, ikona, Hristiyanlığın sembolü haça sadece saygı duyulur, asla tapınılmaz. Zaten öyle bir durum olsaydı Fatih Sultan Mehmet mozaik tasvirleri de söktürüp attırır. İslam mabedinde böyle bir batıla yer verdirmezdi. Bazı tarihçi ve müelliflerin tarihi mevzulara temas ederken kendi dinlerini esas alıp diğer inançları hafife alarak aşağılayıcı kayıtlar düşmeleri, külliyen hem yanlış ve hem de yeni nesillere milletler camiası hakkında tamamen yanlış ve isnatsız bilgiler aktarmış olurlar ki buna hizmet diyemeyiz.